Ve Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
Bugün ciddi konulara geçmeden önce, siyasi konulara geçmeden önce biraz önce dinleyicilerle paylaştığım o küçük haberi size iletmek istiyorum. Canberra, Lonely Planet'in ziyaret edilmesi gereken ilk 10 kenti arasında yer almış. Buna da zaten hemen bir dinleyicimiz yazı yazarak, SMS yazarak görüşünü belirtmiş. Canberra'yı görmek neden olmasın diyor. Siz ne dersiniz? Canberra'ya sadece ziyaret etmek için gider misiniz?
Giderim tabii. Zaten Canberra ile böyle üstü kapalı dalga geçmek Avustralya'da neredeyse çok yaygın bir şey. Komik bir durum tabii. Canberra bilindiği gibi Sydney ile Melbourne arasındaki çekişmeyi tatlıya bağlamak için yoktan yaratılmış bir başkent. İlk görünüşü haliyle bir memur kenti. Ama bizim Ankara'ya yapmadığımızı Avustralyalılar Canberra'ya yapıyor her neyse. Ama tabii oradaki gölüyle, işte çevre kasabalara yakınlığıyla ve düzenliliğiyle gerçekten şehir olarak öteki büyük şehirlerimizden çok daha güzelli ve kendine has bir güzelliği var. Onun için görmeyenler için mutlaka öneririz tabii ki.
Dinleyicimiz Ali Ekber Tanrıkulu şöyle diyor. Eğer her yeri gezip gördüyseniz en son görülecek yer olarak gidip Canberra'yı görün. Hiçbir özelliği ve güzelliği olmayan bir şehir demiş. Evet, buradan geçelim. Biraz önce haberlerde dinledik. Australian Workers Union merkezine federal polis baskını yapıldı. GetUp'a yapılan bağışlar sorgulanıyor. Sendikaya yönelik bir araştırma söz konusu. Bu konuda sizin görüşleriniz nedir?
Evet, bu konu haliyle bu federal polisin bu icraatının tamamen siyasi olduğuna yönelik eleştirileri de anında beraberinde getirdi. Tam 10 yıl önce işte Bill Shorten'ın yetkisi dahilinde şu an Avustralya'nın en önde gelen sol eylem grupları arasında kabul edilen GetUp'ın GetUp'a grubuna yönelik yapılan bağış konusunda bir soruşturma. Ama bu pek çok soru işaretini birlikte getiriyor. Benim anlayamadığım bu soruşturmanın polisin içeriye girip arama yapmasının Sydney ve Melbourne'daki sendika merkezlerinde bir medya ordusuyla birlikte yapılması çok düşündürücü. Yani bugün Michaela Cash hayır benim haberim yoktu kimseye söylemedim diyor ama her zaman da ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor. Böyle bir polis baskınının abartılı bir şekilde medyada verilmesi haliyle bir hayli düşündürücü.
Peki GetUp'a bağışta bulunmuş olsalar bu yasalara aykırı değil deniliyor. Neden bu araştırma konusu oluyor?
Sanmıyorum. Bill Shorten da hemen peşinden zaten Malcolm Turnbull da kendi cebinden partisine bağış yaptı dedi. Yani bağış yapılan yerler konusu zaten ayrı bir muamma. Yani yurt içinden ve yurt dışından büyük sermaye gruplarının, çıkar gruplarının, lobilerin partilere yaptığı bağışlar konusunda devamlı konuşuyoruz zaten. Burada Avustralya'nın zaten ciddi bir şeffaflığa ihtiyacı var. Yani bu anlamda soruşturulması gereken pek çok başka bağış varken neden bunun cımbızla seçilip 10 yıl önceki bir bağışın gündeme şimdi getirildiği tabii pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor. Bu siyasi olma ihtimali yüksek bir hareket ama tabii her iki partinin de muhalefetinde, iktidarında nasıl bir tavır alacağını göreceğiz önümüzdeki günlerde.
Devam etmeden önce isterseniz dinleyicilere GetUp'ın ne olduğunu anlatalım. GetUp 1 milyon üyesinin olduğunu söylüyor ve bir lobi grubu. Ama genellikle sol tarafta görülebilecek konularda lobi grubu, öyle değil mi?
Evet, sol ağırlıklı bir grup ve eylemlerini daha çok sokaklarda mitinglerle şunla bunla değil de para toplayıp konuyla ilgili en can alıcı nere varsa oraya ilan vererek işte ya da bir politikacının karşısına aday çıkararak ya da herhangi bir çıkar grubuna karşı reklamları gazetelerde, online ve her türlü çevrede reklamlar koyarak mücadele etmeyi seçen değişik bir eylem biçimi bunlarınki. Ve Avustralya'da ilk kurulduğundan bu yana giderek artan bir şekilde Avustralya politikasında ciddi bir güç oluverdi.
Evet. Ya televizyonlarda da bazen reklamlar koyuyor, para evet. Topluyor üyelerinden dediğiniz gibi.
Devamlı para topluyor ve bu paralarla reklamlar veriliyor.
Ve çok etkili olduğu söyleniyor bazı alanlarda, öyle değil mi?
Evet, şu an örneğin Avustralya'nın çevre konusundaki en önde gelen tartışması olan Adani kömür madeni yapılacak mı yapılmayacak mı konusunda muhalif çevreden değil de ilk akla Gethat geliyor zaten önceki haftalarda yaptığı eylemlerle. Onun dışında da zaten medyayı karıştıran dinleyicilerimiz de bileceği gibi sık sık ilanlar vererek önde gelen siyasi konularda kendi görüşünü aktarıyor Gethat.
Getup ismi de enteresan. Ayağa kalk demek değil mi?
Hadi kımıldayın biraz şeklinde.
Peki kımıldayın biraz sözünü gerektirecek bir diğer bir konu var Avustralya'daki. O da NBN, National Broadband Network. Bu yıllardır tartışılan bir şey ama son günlerdeki tartışmalar daha da koyulaştı. Çünkü bu network'ün hem çok pahalı hem çok yavaş işlediği söyleniyor. Öyle ki bugün gazetelerde çıkan bir yazıda Avustralya'nın son sıralarda, dünya çapında bir araştırma yapılmış, Avustralya son sıralarda yer alıyor. Türkiye'de hatta ortalarda bir yerde iken, Türkiye'de Avustralya'ya geçmiş iken niye Avustralya bu kadar kötü bu durumda bu konuda?
Evet, Avustralya'nın tabi bu arada NBN'e bağlanmış ve yakınması olan dinleyicilerimiz de SMS'lerle bizi bilgilendireceğini umuyoruz bu yayınımız sırasında. NBN sanıyorum önümüzdeki yıllarda geriye dönüp bakıldığında işlenmiş en büyük skandal denebilir. Oraya doğru gidiyor. Hı hı. Bunda her iki partinin de çok ciddi payı var. Bu bilindiği gibi Kevin Rudd'ın ilk başbakanlığı döneminde gündeme getirildi. Son derece iddialı ve geleceğe yönelik çok önemli bir adımdı o zaman. Ancak yapısı itibariyle devlet yatırımıyla yapılıp özel sektördeki medya kuruluşlarının aracılığıyla satılacaktı. Yani bu kurulan bu yapının yanlışlığı şimdi anlaşılıyor. Çünkü başka bir şekilde yapan Yeni Zelanda şimdiden son derece yumuşak bir şekilde bunu uygulamaya soktu. Yani NBN şu an iyi çalışsa bile sırf bu yapılanma şeklinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bu Labour'ın baştan hatasıydı. Ayrıca fiyatı ne kadara mal olacağı konusunda da giderek epey muğlak açıklamalar yapıldı. Sonra değiştirildi bu şeyler. Yani çok büyük bir masrafa yol açacağı o zaman söylenmiş topluma. Daha sonra liberaller iktidara geldiğinde de News Limited'in, Rupert Murdoch'un baskısıyla o zaman Foxtel televizyonunun monopolünü kırdırmamak için bu fiber ağının merkezden evlere kadar olmak yerine merkezden işte sokaktaki kutuya kadar ondan sonrasının da iyice yavaşlayan kanı hızıyla giden işte bakır kabloyla olacağı şeklinde bir uygulama getirdi. Yani tamamen tepe taklak etti liberal parti.
Peki burada bir virgül koyalım. Foxtel'le ilişkisinin olduğu kesin olarak biliniyor mu? Bu
iddialar var.
İddia diyelim
ama,
ona.
Ama yani NBN gündeme geldiği anda itibaren bütün News Limited yayınlarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ilk günden karşı çıkıldı ve bakır kablo uygulaması uygulamaya konduktan sonra o iddialar, yani o ithamlar birden kayboldu. Bu da İşçi Partisi'nin karşıya ithamı ve şu an giderek artmaya devam ediyor maliyeti. Yani öngörüler de son derece ilk baştan yola çıkılan miktarların çok çok üstüne çıkmaya başladı ve üstüne üstlük bunları satan, bu NBN'in network'ünden müşterilere satan kuruluşların da yeterli parayı vermemesiyle müşterilerde çok ciddi yakınmalı olmaya başladı. NBN bağlantısı olan müşterilerin işte bağlantıların kopulduğu, işte vaat edilen download hızlarının bir türlü ulaşılamadığı şekilde çok fazla yakınma var. İşte her mahalleye ulaşamadı, henüz zaman alacak ve gerçekten içinden çıkılmaz bir hale döndü ve tam bunlar oluyorken de çok yakın bir zamanda bunun tamamen geride bırakılacak bir teknoloji olma ihtimali ortaya çıktı 5G ile birlikte.
Yani tam bunun artık ortaya çıkması doğrusu çok enteresan ama bunu yıllar önce de söyleyenler vardı ki ben hatırlıyorum bundan birkaç yıl önce beni telefonla arayıp NBN'de çalıştığını söyleyen bir Türk teknisyen, eğer ismimi vermezseniz size bu konuda bilgi vereceğim dedi. Ben de ismini vermeden onunla söyleşiyi yayınlamıştım ve aynen bunları söylemişti bundan 4 yıl ve belki de 5 yıl önce. Bu tartışmalar yeniden başlayınca aradım, ne yazık ki bulamadım. Arşive koyması gereken, bizim library'de arşive koyması gerekenler koymamışlar ama bunu 4 yıl önce orada çalışanlar biliyordu ve dedi ki bu çok pahalıya patlayacak insanlara. Fakat biz teknisyenleri bile dinlemiyor buradaki yetkililer demişlerdi.
Dinlemiyorlar. Yani bir gömleği iliklerken ilk iliği yanlış yaptığınızda gerisi de hep yanlış olur zaten. Burada da öyle bir durum var. Ortada şimdilik 50-60 milyar doları bulduğu söylenen bir masraf var. Bunun nereden çıkarılacağı belli değil. Müşterilere mi abanılacak? Devlet kesesinden, vergi mükellefinden mi ödenecek?
Korkunç bir durum. Hepsi yeniden sökülüp baştan yapılabilir yani. Böyle bir şey gerektirebilecek.
Hepten kaldırılabilir. İyice 5G güvenilir bir durumda olabilirse, ki öyle değildi. Şimdi giderek teknoloji olarak güvenilebilir olabileceği söyleniyor. Ama bu konuda bu hükümetin olsun, bundan sonraki hükümetlerin olsun çok ciddi radikal kararlar alması gerekecek. Ve bunu da topluma satmak haliyle ciddi bir politik maharet gerektiriyor.
40-50 milyar deyince insanın gözü yaşarıyor. Neler yapılabilirdi bu parayla, değil mi?
Evet, evet. Yani politikacılar işte hep konuşuyoruz. Bu kısa seçim dönemleriyle her zaman işte 2 gün sonrasıyla ilgili kararlar ala ala uzun vadeli kararlardan kaçına kaçına buralara geldik. Bu da onun en net örneklerinden biri. Şu an iki politik partide de öteki politik çevrelerde de ne yapalım konusunda somut bir şey yok. Kimse bir şey söylemiyor.
Biraz önce Yeni Zelanda'dan örnek verdiniz. Yeni Zelanda'da İşçi Partisi dünyanın en genç lideri olarak başbakan olacak genç bir kadın, 38 yaşında, Jacinda Ardern. Ve onun söylediği çok ilginç bir şey var. Daha ilk gün söyledi. Biz kapitalizmin insan yüzünü göstermesini sağlayacağız dedi. Bu Avustralya'da veya komşumuz Yeni Zelanda'da, bu bizim gibi ülkelerde mümkün olur mu?
Olabilir tabii, çünkü en azından bir gelir düzeyi olarak yüksek ülkeler demokrasi iyice yerleşmiş ve belli bir refahın sürdürülebileceği bu tür ülkelerde olması, zaten başka yerde olması çok zor. Jacinda Ardern'ın öyle genç bir insanın bir ülkenin başbakanı olması çok sevindirici. Umarız pek çok ülkede bu artık lider yaşı gitgide düşmeye başlar. Ayrıca Yeni Zelanda bizim yanı başımızda, işte Avustralya siyasi çevrelerinin her zaman ufaktan işte küçük gördüğü Yeni Zelanda'nın bu fiber optik ağında olduğu gibi pek çok konuda Avustralya'yı sollaması gerçekten kayda değer. Bizim için öğretici olacak. Umarız öteki konularda da, siyasi konularda da Yeni Zelanda dediğin şekilde bize örnek olur.
Geçen gün radyoda bu konuda yapılan bir tartışmada diyordu ki dinleyicilerden bazıları, o kadar güzel ki Yeni Zelanda ile ilgili haberler, doğrusu neredeyse bavulları alıp oraya göç etmek istiyoruz diyordu bazıları. Eskiden Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya çok göç vardı. Şimdik buradan oraya insanlar gidecek kadar güzelleşti ülke diyorlar. Sizce de öyle mi?
Zaten şimdi internete bağımlı olan sektörlerde pek çok kuruluşun yavaş yavaş oraya gideceğini göreceğiz.
Ve bizim yani, yanımızdaki küçük komşu ülkemiz kocaman olacak. Hiç değilse attığı adımlarla.
Yani Avustralya'da 15-25 megabayt upload hızından bahsediyorken Yeni Zelanda'da 400 ila 800 söz ediliyor. Yani akıl almaz bir şey. Kaldı ki bu fiber optik bağlantısını Türkiye bile, hani o kadar siyasi sıkıntının olduğu Türkiye bile o kadar çabuk, o kadar sessiz halletti ki pek çok ana büyük şehirde, yani bu kadar sürüncemede kalmadan insanlar, hatta farkına bile varmadan fiber optiğe bağlanıp hızlı internete eriştiler.
Ali Bey bir SMS yazmış, şöyle diyor. Bazen mesaj gönderirken yapılan imla ve yazım hatalarını düzelten SBS çalışanlarına teşekkürlerimi iletirim. Ne güzel bir mesaj. Bu küçük detayın farkına vardığınız için biz de size teşekkür edelim. Çünkü bunu yapan ilk dinleyicimiz sizsiniz Ali Bey, Ali D. Bey. Evet, düzeltiyoruz, yeniden yazıyoruz hatta bazen. Çünkü SMS yazarken hem harfler çok küçük, hem hızla ve heyecanla yazıldığı için bazen hatalar yapılabiliyor.
Hem de bazen telefonlar kafasının estiğini yazıyor zaten.
Efendim, nasıl?
Telefonlar bu prediktif şekilde, biz bir şey, evet, yazıyoruz, o başka şekilde.
Aynen. Bir de öyle bir şey var. Geçelim bir diğer konuya. Centrelink telefonla arayanlar boşa zaman harcıyor deniliyor. Neden bu böyle?
Evet, Centrelink'le ilgili yakınmalar gitgide artıyor. Bu konuda valansı olan dinleyicilerimizin de bildiği gibi Centrelink'in ödemelerindeki gecikmeler ve vatandaşın yakınmalarını aksettirmek için telefonla aradığında telefonun neredeyse bir kör duvar olduğu şeklinde yakınmalar çok fazla. Yani bu konuda işte eleman yetersizliği, iç sistemin işleyişindeki sıkıntılar pek çok konu gündeme getiriyor ama bir şekilde Centrelink işte hükümetin daha yakından ilgilenmesi gereken ve dikkatlerin oraya çevrilmesi gereken bir konu olma özelliğini koruyor ama günümüz siyasi koşullarında işte her türlü sosyal yardım alan insanlara yönelik pek çok muhafazakar saldırılar oluyorken bunu gündemde tutulması gerçekten zor.
Mümin Bey bir mesaj göndermiş. Başörtülü kızların okula alınmadığı bir Türkiye'yi unutup şimdiki Türkiye'yi eleştiren arkadaşlar biraz adil olun, nefreti bırakın, uysal olun. Millet kötü olanı 17 sene iktidar yapmaz demiş. Ve bir diğer dinleyicimiz şöyle diyor, 40-50 milyardan bahsediyorsunuz. Bu Avustralya'nın durumu nereye gidiyor? Sonumuz ne olacak? Bu konuda bize bilgi verir misiniz diyorlar Levent Bey. 40-50 milyar tamamen boşa harcanmış, atılmış değil ama bunun bir kısmı boşa harcanmış dedik. Onun için dünyanızı karartmayalım.
Yani 40-50 milyar karşılığında kötü bir ürün şu an ortaya çıkmış durumda. Bunun düzeltilmesi için biraz daha masraf gerekiyor olabilir. Ya da işte zararın neresinden dönülse kârdır mantığıyla bu iş hepten bırakılıp işte 5G'ye yüklenilebilir. Ama tabii bu çok ciddi siyasi konular, yani cesaret isteyen siyasi konular ve günümüzde de biliyorsunuz politikacılar cesaret kelimesini duymak bile istemiyor.
Bir diğer dinleyicimiz Ali Bey diyor ki müftülerin nikah kıymasını şikayet edenlere Avustralya'da papazların nikah kıydığını hatırlatıyor. Devam edelim.
Orada bir düzeltme yapalım. Papazların nikah kıydığı nikah resmi nikahla pekiştirilmeden olmuyor. O sadece bir gösteri. Avustralya'da papazların kıldırdığı nikah tamamen insanların dini inancıyla ek olarak yaptığı bir şey.
Ama resmi ayrıca gidip zaten resmi olarak nikah kıydırmaları gerekiyor.
Yani o bir törenle olmasa bile bir resmi işlem zaten var. Hı-hı. İnsanların tercihiyle kimileri kilisede
evleniyorlar. Evet, kilisede papazın eşliğinde oradaki servisle evleniyorlar. Bir dinleyicimiz var. Daha önce aramayan bir dinleyicimiz. Alo, buyurun lütfen. Alo, Zara Bey mi bilemiyorum, tam yazamamış arkadaşım.
Zaralı
Bey, buyurun lütfen.
İyi günler. Ben Levent Bey'e bir şey sormak istiyordum izniyle. Bu Canberra ile ilgili yorumunda Ankara'ya yapılmayan Canberra'ya yapılıyor sözünü biraz açması mümkün müdür? Zira kendisi enerjiyle, siyasetle, sporla, ekonomi, dahası her konuda yorumlar yapabiliyor. Bir de bu konularda birikim ve eğitimi nedir?
Evet, buyurun Levent Bey.
Evet, Ankara tabii, Canberra'yı biz şaka yolu konuşuyorduk. Ankara'da her zaman İstanbullular ve İzmirliler tarafından bir memur kenti olarak olduğu söylenir. Bu bir tabii şaka yolu bir şeydir. Ama Türkiye'de aydın çevrelerin Ankara'ya yapmadığını maalesef Avustralya'da Sydney ve Melbourne'lular Canberra'ya yapıyorlar.
O da aydın, onu demek evet, istedim. Evet. Hatta meşhur bir şey vardır. Hangi şairdi şimdi aklıma gelmiyor. Ankara'nın neyini seviyorsunuz demişler. İstanbul'a dönüşünü demiş. Böyle bir espri de vardı zamanında.
Evet.
Yoksa amaç Ankara'yı eleştirmek değil. Türkiye'de dediğiniz gibi aydınlar hep Ankara'dan şikayet eder. Ama Avustralya'da öyle değil. Artık Avustralya'da Canberra'nın ne kadar iyi olduğunu söyleyenler var.
Bir de kendisinin bu birikim ve eğitim konusundaki gerekçeleri bize bildirmesi, yani kendisinin eğitim ve birikim.
Bunu maalesef bildirmek zorunda değiliz. Biz SBS olarak kendisini seçiyoruz ve hiç kimseye sorulmayan bu soruyu ona sormanıza da izin vermeyeceğiz. Bunu biraz kasıtlı bir soru olarak görüyorum ve size iyi günler diliyorum Zaralı Bey. Bu arada bir iki SMS daha geldi ama bir tanesi çok uzun olduğu için biraz sonra okuyup düzeltip belki size ileteceğim. Bu arada Levent Bey, sizden özür diliyorum böyle bir şeye maruz kaldığınız için. Geçelim bir diğer konuya. Hızlı tren projesi var Sydney Melbourne arasında. Bu gerçekleşir mi sizce? Yani Avrupa'nın her yanında bu hızlı tren, burada da bir gün görecek miyiz biz?
Biz göremeyebiliriz. Devamlı ısıtılıp ısıtılıp önümüze konan önemli bir proje. Bu çok geleceğe yönelik bir proje ve dediğiniz gibi Avrupa'da, işte Çin'de, pek çok ülkede gitgide yaygınlaşan bu sistem Avustralya'nın bence en önde gelen ihtiyaçlarından biri. Ana merkezlerin birbirine uzaklığından dolayı. Ancak her zaman ortaya gündeme getirildiğinde bir gerekçeyle, işte cheating zamanında işte Qantas'ın satışı söz konusuydu. Qantas'ın satışına engel olması diye sümen altı edildi. Daha sonra hükümetler uzun vadeli, çok masraflı diye erteleye. Şimdi bambaşka bir proje geldi. Yine hızlı tren Sydney ve Melbourne arasında, tabii daha sonra Brisbane'a, Adelaide'e de uzatılabilir ama bunun finansmanının vatandaşın cebinden çıkmayacağı bir model öneriliyor. Çok da ilginç aslında. Bir taşla 3-5 kuş birden vurulması söz konusu.
Çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlar için. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Arayan dinleyicilere, SMS gönderenlere de teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın buluşmak üzere. Hoşça kalın.